Değerli konuklarım, turumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine inanılmaz karanlık bir akıl hastanesi turu hazırladık. Bu arada önceki gezimizden sonra aramızda yeni katılanlar görüyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Umarım siz de seyahatinizden memnun kalırsınız. Herkes geldi sanırım. Evet, çıkabiliriz yola. Bugün sizi Londra'ya götürüyoruz. Bedlam Hastanesi'ne. Bu arada Bedlam Hastanesi şu an hala faaliyette ve şehir dışına taşındı. Biz küçük bir zaman yolculuğuna çıkıp 16. yüzyıl dönemindeki Bedlam'a gideceğiz. Orta Çağ dönemine ait olan bu hastane eskiden bir manastırmış. Zamanla akıl hastalıkları üzerine yoğunlaşmış, sonrasında hastaneye dönüştürülmüş. Ve akıl sağlığını yitirdiğine inanılan hastalara ev sahipliği yapmaya başlamış. İnanılan diyoruz çünkü o dönemlerdeki akıl sağlığı algısı şimdikinden çok çok farklı. Yani bu grubun içinde demans hastaları, sara nöbetleri geçirenler, eşlerine itaatsizlik eden kadınlar, toplum yapısındaki bozuklukları dile getirmeye cesaret edenler, suçlular, lezbiyenler, homoseksüeller de var. Bunların arasında tabii halüsinasyon görenler, sesler duyanlar, ciddi nevrotik rahatsızlığı olanlar ve ağır suçlular da bulunuyor. Fakat bu hastaların sayısı diğerlerine göre bir hayli az. Evet, günümüzde normal kabul edilen birçok şey o dönemlerde delilik sayılıyormuş. Yanlış tanı koyulan bu akıl hastalarına da akıl almaz tedavi yöntemleri geliştirmişler. Birazdan hepsini yerinde anlatacağız size ki geldik bile. Buyurun, boşaltabiliriz araçları. Yapılan çalışmalar sırasında hastaneye ait toplu mezarlar da bulundu ki şu an geçtiğimiz yer oluyor orası. Bu mezarlarda yaklaşık 3000'in üzerinde iskelet bulunduğu söyleniyor. Aşağı yukarı 1 metrekarelik bir alana 7-8 ceset düştüğü anlamına geliyor. 16. yüzyılda bu hastanede tedavi gören hastaların cesetleri. Ve bu hastane kendi döneminde Avrupa'nın akıl hastalıkları alanında uzmanlaşan ilk ve en eski kurumu. Buyurun geçelim içeriye. Burası tedavi için gelen hastaların ilk karşılandığı yer. İlk bakışta sıradan bir akıl hastanesi gibi görünüyor değil mi? Ahşap zemin, karşılama koltukları, birkaç bitki, bir kaptan çalan sakin bir müzik. Hemen girişte emanet edildiğiniz sıcak ve umutlu bir gülümsemeye sahip çalışanlar. Ama bunların hepsi tabii ki sadece burada kalıyor. Hastaların hepsi hastane himayesine girdikten sonra üst katlardaki odalarına yerleştiriliyor ve işkence başlıyor. Tedavi odaları da alt katta. Gelin ilk önce onları dolaşalım. Burası hidroterapi odası. Bu yönteme diğer hastane gezimizden aşinasınız zaten ama aramıza yeni katılanlar için tekrar açıklayalım. Bu gördüğünüz üzerine borular bağlanmış olan küvetler hastaların durumuna göre sıcak veya soğuk suyla doldurularak bekletildikleri yer. Bazen birkaç saat, bazen ise günlerce. Küvetlerin içinden size doğru bakan kocaman gözleri görüyor musunuz? Dikkat edin, hepsi sadece yardım beklemiyor olabilir. Bu yöntemle beynin belli bölümlerini uyardığını düşünen doktorlar, sonuçların başarısızlığını görünce yöntemi bir tık geliştiriyorlar. Ve şu duvarda gördüğünüz düzeneği geliştiriyorlar. Hastalar burada çarmıha geriliyor ve üzerine yüksek basınçla su sıkılıyor. Evet, doğru duydunuz. Doktorlar bu yöntemle hastalarına yardımcı olacaklarını düşünüyorlar. Zamanla sokağa kadar yayılan bu yöntem yetkililerce yasaklanıyor tabii ki. Küvetlerinin hijyenlerinin de nasıl sağlandığını odadaki kokudan anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, birçok haşereye de ev sahipliği yapıyor bu arada. Bastığınız yerlere dikkat edin lütfen. Evet, diğer odamıza doğru geçelim. Burası lobotomi odası. Eskiden akıl sağlığını kaybetme nedeninin insanların beyinlerine yerleşen iblisler olduğu düşünülürmüş. Ve bu insanların kafalarına bir delik açılırmış. Ki kötü ruh oradan çıksın. Bu yönteme benzer bir mantıkla doktorlar tarafından geliştirilmiş bu da. Hastalar gördüğünüz yatağa yatırılıyor. Elleri, ayakları ve kafası deri kelepçelerle bağlanıyor ve hiçbir anestezi kullanmaksızın hastaların göz çukurlarından içeriye buz kıracağı benzeri bir aletle delik açılıyor. Beynin ön lobuyla bağlantısının kesilerek depresyon ve anksiyete gibi hastalıkları tedavi edebileceklerini düşünmüşler. Hastaların birçoğu da bu tedaviyi almak zorunda kalmış. Üstelik kendi rızaları dışında. Bazılarında %20'lik küçük bir kısımda bu tedavinin işe yaradığı savunulmuş. Belki o hastalar hasta bile değildi aslında. Ama birkaç kişi de işe yaradı diye bu yöntem çok uzun bir süre kullanılmış maalesef. Devam edelim. Bir diğer tedavi odası, dönüş terapisi. Aslında bu hastanede uygulanan en masum yöntem diyebiliriz bunun için. Charles Darwin'in büyük babası Erasmus Darwin tarafından bulunmuş. Hastalar odanın ortasında şu gördüğünüz tavana asılmış sandalyede oturuyor. Yine elleri, ayakları ve kafaları bağlanıyor ve belirli bir hızda havada döndürülmeye başlanıyor. Darwin uykunun birçok hastalığa iyi geleceğini ya da bu dönme terapisinin uykuya teşvik edebileceğini düşünmüş. Bir de bu hızlı dönüşlerin beyin tıkanıklığını açacağına ve hastalığın gideceğine inanmış. Saatlerce asılı şekilde döndürülen hastalardan bazıları belli bir zaman sonra sinir krizleri geçirmeye başlamış. Şiddetli ağlamalara ya da tam tersi kahkahalarla gülmeye falan başlamışlar. Hastalarda altına kaçırma ve kusma gibi reaksiyonlar da başlamış. Ve bunu tedavinin işe yaradığının göstergeleri olarak kabul etmişler. Normal bir insanı bile delirtebilecek olan bu uygulamadan geriye sadece aşırı baş dönmesi yaşayan hasta insanlar kalmış. Bir diğer odamız, dönem akıl hastanelerinin vazgeçilmesi elektroşok odası. Ki bu tedavi yöntemini birçoğunuzun duyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ama odadaki ağır metal kokusunu alıyor olmalısınız. Bu odada da birçok hasta ciddi yanıklarla hayatını kaybetti. Hastane işkenceleri tabii ki bunlarla sınırlı değil. Aç bırakma, kırbaç, dayak, uyuşturma gibi birçok şey denemişler. Fakat şiddet sadece bu tedavi odalarıyla sınırlı değildi. Hastalar tedavi saatleri dışında yani odalarında geçirdikleri serbest zamanlarında da eziyete maruz bırakılmışlar. Üst katlardaki hasta odalarına bakalım şimdi. Bu odalar maalesef hastane faaliyetteyken de ziyaretçilere açıktı. Dönemin zengin insanları belirli bir ücret karşılığında istedikleri zaman geliyor ve sanki bir hayvanat bahçesinde gezer gibi bu hastaneye geziyordu. Bu geziler sırasında hastalar zincirlerle bağlanıyor, oda kapıları demir parmaklıklarla çevriliyor ve gelen ziyaretçileri eğlendirmeleri isteniyordu. Bir yerden sonra hastanenin freak show'lardan hiçbir farkı kalmamıştı. Bunun en büyük sebebi de hastanenin sadece hasta yakınlarının yaptığı ödemelerle dönüyor olması. İnsanların çoğu yakınlarını buraya bıraktıktan sonra çekip gidiyordu. Çünkü o dönemde akıl hastalığı utanılacak bir şeydi. Çoğu insan bağış yapmayı reddediyor, hatta bu hastaneyle hiçbir bağlantıları olmadığını iddia ediyorlardı. Diğer akıl hastaneleri de aynı şekildeydi aslında. Ölen hastalar genellikle oda numaralarıyla gömülüyordu, asla isim yazılmazdı. Yani bu hastaların akıbetini araştıracak hiç kimse yoktu. Bu yüzden ölen hastaların bedenleri çalınmaya veya satılmaya başlanmıştı. Bu hasta kadavraları anatomik çalışmalar için kullanılıyordu. Bilimsel araştırmaların oldukça fazla olduğu bu dönemde kadavra bulmak çok zordu. İncelemek için genellikle kimsesizler, idam mahkumları ya da akıl hastaneleri kullanılıyordu. Bedlam Hastanesi'nde bu dönemde hastalardan sorumlu Brian Coward vardı. Kendisi hastaların iyileşmelerindense ölmüş bedenleriyle daha çok ilgileniyordu. Vücutlarını parçalayıp beyinlerini inceliyordu. Bal mumuyla kaplanmış ve incelenmeyi bekleyen birçok beyin parçası bulundu sonralarda. Bu hastanenin varlığına bir manastırda başladığını söylemiştik. Yani bu zamanlarda yönetim kilisenin elindeydi. Bir süre sonra hastane kraliyetin eline devredildi ve işler çok daha kötüye gitmeye başladı. Sırf daha fazla inceleme yapılabilsin diye insanlar ölüme terk edildiler. Hastaların yiyecekleri kesildi veya para karşılığında satılmaya başlandı. Ta ki bir istatistikçinin bu hastaneyi ziyarete gelene kadar. Edward Wakefield, aldığı duyumlardan sonra hastaneye kimliğini gizleyerek bir ziyarette bulundu. Ve bu sırada hastalara yapılan muameleyi yakından görmüş oldu. Duvarlara zincirlenmiş ve ölüden farkı kalmayan bu hastaların resimlerini çizen adam, hasta bakıcılarla konuşarak insanların çok uzun zamandır kötü şartlarda bakıldığını öğrendi. Hastaneyi ifşa edip bu yolsuzluklardan herkesi haberdar ettikten sonra yönetimin işine son verildi. Ve neyse ki artık daha insancıl yöntemlerle tedavi süreci başladı. Evet, hava daha fazla kararmadan dönüş yoluna geçelim mi? Araçları buraya alabilir miyiz lütfen? Teşekkür ederim. Buyurun, geçebilirsiniz. Bu hastaneye yatırılanlar çoğunlukla fakir, destekleyecek arkadaşı veya ailesi olmayan, tehlikeli olduğuna inanılan insanlardı. Yani aslında terk edilmişlerdi. İşte hastanede bunu fark ettiğinde düşünmeden her türlü yöntemi kullanmaya başladı. Bunlardan bazılarının işe yarayacağına gerçekten inandılar. Ama çoğunluğu tamamen deney amaçlıydı. Sonuçları belli olmayan bu deneyler için hastane halkını kullanmaktan asla çekinmediler. Burası onlar için bulunmaz bir nimet haline geldi. Bu ifşalar yapıldıktan sonra ve hastaneler daha kontrollü hale geldikten sonra kullanılan yöntemler de değişti. Evet. Bu hastalara fiziksel tedavi yerine psikolojik tedaviler uygulanmaya başladı. Ama işin deney kısmı maalesef bitmedi. Evet. Bugünlük turumuz burada sona erdi. Bir sonraki gezinizde akıl hastanelerinde uygulanan birkaç deneyi anlatacağız size. Görüşmek üzere efendim. Yine bekleriz. Kendinize dikkat edin. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir sonraki turda sağ kalanlarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.